Ayrım 21 Koruyan El Wolfgang Schorlau Sayfa 206 Bader bir kere daha silkindi. Sonra o müzik, bu punk grupların isimleri, Arbeitgeil, iş kuduruğu, Arschloss, Götsüz, Antitrot, Antisıkıntı, Demokratischer Konsum, Demokratik Tüketim, Herbst in Peking, Pekin'de Sonbahar, Schleimkeim, Sümük Mikrobu, Wutenfall, Öfke Krizi, Zerfall, Çürüme, Zorn, Hiddet ya da Zwecklos, Beyhude. Tabii ki izin verilemezdi böyle bir şeye. Bunlar doğrudan doğruya sosyalist düzene hedef alıyorlardı, düzenle alay ediyorlardı. Balzaklar arasından gayri resmi elemanlar devşirmeye başladık. Buna karşı hedef şahıslar kilisenin cübbesinin altına saklanarak kendilerini koruma gayretine girdiler. İtiraf etmeliyim ki neo nazilerimizi de sevmiyorduk ama en azından bunlar düzenli bir işe gitmekten gocunmuyorlardı. Davranışları düzen, intizam içerisindeydi. Dış görünüşleri normaldi. Gözlem altında tutuyorduk onları. Batı ile olan ilişkilerini de aralarında adamlarımızla vardı. Ama vatandaş hakları hareketi ortaya çıktığında sağcıların içine iyice nüfuz etmeye çalıştık. Her beş dazlaktan biri bizim immimizdi. Yani inoffizieller Mitarbeiter, gayri resmi personel. Ruhban'ın karşı devriminden neonaziler de bizim kadar nefret ediyorlardı. 1987 Ekim'inde burada Berlin'de Zion Kilisesi'nde düzenlenmiş bir punk konserini bastılar. Die Firma adında bir grup çalıyordu o gün kilisede. Firma ile kastedilen tabii ki biz, Stasi'ydik. Bir de batıdan bir grup, ismi Element of Crime'dı, suç unsuru. Bir kere daha salladı kafasını. Element of Crime, olacak iş mi? Bu arada hala var mı bu grup? Neyse, önemli de değil. Her halükarda polisin baskına müdahale etmemesini sağladık. Ama o geceden sonra Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nde yeni Naziler konusunun gündemin baş köşesine oturacağını düşünemedik. Hem de ne oturmak. Bir daha da kurtulamadık bu gündem maddesinden. Aslında böyle bir şeyin sosyalizmde hiç olmaması lazımdı. Batı basını atladı tabii konunun üstüne. Batı Alman gazetesi Zeit bizim rejim muhaliflerinden birinin Konrad Weiss'in bir makalesini yayınladı. Eski yeni tehlike, Almanya'daki genç faşistler. Dipnot Kontekst dergisinin 5 numaralı sayısında yayınlandı. Mart 1989. Tamamen haklıydı söylediklerinde, her kelimesinde hem de. Ama olamazdı, mümkün değildi. Biz antifaşistik, o kadar. Sizi doğru anladım mı? Nazileri Stasi için kullanmaya çalıştığınızı söylüyorsunuz bana. Bu içeri sızmayla baskının bir birleşimiydi aslında. Sonunda da başarısız oldu. Denkler gizli servislerle ilgili pek bilginiz yok değil mi? Neonaziler punklardan nefret ediyorlardı. Bizim için de punklar düşmanlık besleyen olumsuz öğelerdi. Aslında bütün hikaye kontrolümüzün altındaydı, neredeyse tamamen. Sonra duvar yıkıldı ve her şey bitti. Ama siz en iyisi Weiss'in yazısını bir okuyun. Stay behind kavramı sizin için bir şey ifade ediyor mu? Bader müstehzi bir ifadeyle güldü. Gülmesi bir öksürük nöbetine dönüştü. Yeniden çıkardı mendilini cebinden, ağzını sildi. Ah Amerikalılar, genellikle iyiler ama bazen beceriksizlik de yapıyorlar. Federal Almanya'da bir grup eski Nazi'yi işe alıp biraz askercilik oynadılar. Ormana gidip telsiz mesajları yolladılar. Bombalı saldırılar ve suikastlar için biraz talim yaptılar. Ama hepsini tanıyorduk bunların. İş ciddiye bindiği anda enselerine yapışıverecektik. Batı Alman devleti ve Amerikalılar hem eski Nazileri tekrar devreye soktular hem de yeni Naziler devşirdiler. Ama siz de biraz evvel aynı şeyleri yaptığınızı anlatmadınız mı bana? Burada işlerin nasıl yürüdüğünü zannediyorsunuz siz? Güzel Margot FDJ'yi... Dipnot, Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nin son devlet başkanı Erich Honecker'in karısı. Kimler kurdu sizce? Tabii ki eski Hitlerjugend üyeleriyle, Dipnot Freie Deutsche Jugend, Özgür Alman Gençliği, Sosyalist Birlik Partisi'nin gençlik örgütü. Başka türlü olmasına da imkan yoktu ki, ama önemsiz adamlardı bunlar. Yeni insanı yaratamamıştık hala, ama bu o kadar da büyük bir facia değildi. Naziler, eski ya da yeni fark etmez, kolayca yönlendirilebilirler. Buna karşın punklar arasına bir ime yerleştirmek, işte bu zor işti. Buna karşın yeni nazileri oldukça iyi kontrol edebiliyorduk. En azından edebildiğimizi düşünüyorduk. Stasi'nin neonazileri muhbir olarak kullanmasına Rus gizli servisleri karşı çıkmadı mı? Muhbir değil, bizdeki isimleri imeydi, gayri resmi personel. Kavramları birbirine karıştırmayın. Dengler, muhbir sizdeki batıdaki isimleriydi. Ruslara gelince tanrım ne diyeceklerdi. Onların kendi imeleri bile vardı neonaziler arasında. Denklerin fal taşı gibi açılmış gözlerini görünce şöyle devam etti sözlerine. Bakın şimdi size gerçek hayattan bir hikaye anlatacağım. Doktor Schweikert'in bir dostu olduğunuz için. Putin, onu tanıyorsunuz herhalde. Rusya Cumhurbaşkanı. 1990'a kadar KGB'nin Dresden'deki görevlisiydi. O dönemde fevkalade kötü şöhretli bir neonaziyi ayartıp elimizden almıştı. Rainer Sonntag, hem neonazi hem de ufak tefek suçları işleyen bir mücrimdi. Ki bu iki nitelik her zaman birbiriyle iç içedir. Putin Doğu Almanya neonazi aleminde Sonntag üzerinden kendi ajan ağını kurmak istiyordu. Bunu ne dereceye kadar becerebildi öğrenmemiz mümkün olmamıştı. Ama muhtemelen ciddi bir mesafe kaydetmişti. 1987'de Sonntag sınır dışı edildi. Büyük ihtimalle Putin öyle istediği için. Sonntag Federal Almanya'da batılı neonazi Michael Kühne'nin yanında kariyerine devam etti. Artık operasyon ajanı statüsünde çalışıyordu ve her şeyi Ruslara, tam olarak Dresden'deki Putin'e raporluyordu. Sonntag Demokratik Almanya'nın sonu geldikten sonra Saksonya eyaletine geri döndü ve bu eyalette neonazi ağını kurdu. Kontrolündeki dazlaklarda Dresden'deki küçük batakçıları ve ufak tefek işler çeviren suçluları şehirden kovdu. Fuhuş sektörüne el attı. Bu dönemden sonra Amerikalılar tarafından yönlendirildiğini duydum ama sorun çıkartıyordu. Fuhuş işiyle fazla ilgileniyordu. Bir zaman sonra da vuruldu zaten. Eknot, Rus neonazi ajanı Sonntag'ın hikayesine her ikisi de Corrective'in muhabiri olan Markus Benzmann ve David Crawford anlattılar. Hikayeyi sizler de Putin's Frühe Jahre, Putin'in ilk yılları adlı haberde okuyabilirsiniz. Vuruldu mu? Vurmak bir ajanı devreden çıkarmanın en etkili yoludur, Dengler dedi Bader ve ayağa kalktı. Bastonuna dayanıyordu. Bakışları Dengler'in arkasındaki meçhul bir noktaya odaklanmış gibiydi. Bunlar hep eski devirlerde kalmış hikayeler, Dengler. Hepsi çoktan geçti gitti, tarih oldu. Bundan o kadar emin değilim diye cevap verdi Georg Dengler. 41. Strega. Ertesi gün sıcak bir Temmuz pazarı Berlin merkez tren istasyonundan sabah 8'e birkaç dakika kala kalkan ICE'ye şehirler arası ekspres bindi Dengler. Hemen restorasyon vagonuna geçti oturdu. Siyah not defterini çantasından çıkarıp Thüringen'de sorgulamak istediği noktaları not etmeye başladı. Braver'la buluşma. Strega'da olay yerinin çıplak gözle incelenmesi. Etrafta oturanların gördüklerini iddia ettikleri bir üçüncü şahsın kimse fark etmeden kaçması mümkün müydü? Jena, adli tıbba ziyaret, Mundlos ve Bernhardt'ın otopsi raporları. Mundlos'un COHB değerleri ne kadar? Motokaravandaki yangını çıkartan o mu değil mi? İtfaiyenin olay yeri fotoğraflarının izini bulmaya çalışmak. Leipzig'de tren değiştiren Denkler saat 10.30'da Erfurt'a vardı. Willy Brandt meydanındaki bir kafede bir duble espresso ısmarlayıp beklemeye başladı. Bir saat sonra Stuttgart'tan gelen Olga'nın bindiği ICE'de Erfurt'a ulaştı. yürüyerek Venigemark'ta geçtiler ve önceden sözleştikleri restoranda açık havada büyük şemsiyelerden birinin altındaki bir masaya oturdular. Denkler büyük bir şişe maden suyu ısmarladı, beklemeye başladılar. Adamın geldiğini fark etmeden bir anda oturdu masalarına. 40 yaşlarındaydı, orta boyluydu, kumraldı, saçları kısa kesilmişti. Dürüst ve meraklı bir yüz ifadesi vardı ve güçlü bir burnu. Beyaz bir keten gömlek ve jean pantolon giymişti. Enerjik bir izlenim bırakıyordu. ''Doktor Schweikert'in arkadaşları sizlersiniz değil mi?'' diye sordu. Sağlam bir Thüringen şivesiyle. Olga'ya elini uzattı, merakla süzdü onu. Ardından Dengler'i selamladı. Belli ki kadınları seven bir erkek. Dengler daha ilk andan sempati duydu bu Brauer'ı. Garson menüleri getirdi. Brauer, elmalı, kırmızı lahana kapuskası, garnitürlü, Thüringen usulü köfte. Denkler'le Olga, Pfifferling mantarlı risotto istediler. Denkler, BKA'daki günlerini, genç bir polisken bankacının öldürülmesine şahit olduğu olayı ve nihayet Harry Noper'ı anlattı. Brauer kafasıyla onayladı onu. Noper o dönemde yanında koca bir takımla beraber gelmişti Hessen'den. Sanki Hessen soğuk savaşın en soğuk savaşçılarının hepsinden birden kurtulmak istemiş ve paketleyip bize yollamış gibi bir hisse kapılmıştık. Hessen'de sosyal demokratlarla yeşiller bir koalisyon hükümeti kurmuştu. Bu yüzden Nopper gibi herifler ortadan kaybolmak durumundaydılar. Ayrıca o zaman anlatılanlara bakılırsa aleyhine açılmış bir dava vardı. Hayali bir takım muhbirleri devreye sokmuş, gammazlık yapmaları için onlara ödenmesi öngörülen parayı da cebe indirmiş. Aramızda dolaşan söylenti bu şekildeydi. Gerçek miydi? Kim bilir dercesine omuzlarını silkti. Bakışlarını Dengler'e çevirdi. Doktor Schweikert benim eğitmenimdi. O vakitler batıda bütün polislerin onun gibi olduğunu zannederdim. Güldü, biraz acı bir gülümsemeydi bu. Ama maalesef öyle değildi. Yine de onun dostları benim de dostlarımdır. Olga ve Dengler'e samimi bir ifadeyle baktı. Nasıl yardım edebilirim size? Denkler, Streck Dağı'da hadisenin vuku bulduğu yeri görmek istiyoruz. Siz hikayeyi biliyorsunuz değil mi? Evet, öyle denilebilir. Dosyalarda aracın arkasındaki çit ve derin inşaat çukurunun kaçış yolunu kapaması nedeniyle motokaravanda üçüncü bir kişinin olamayacağı iddia ediliyor. Ama olay yerinin çevresinde oturanlar motokaravandan kaçan birini gördüklerini söylüyorlar. ''Şu inşaat çukurunu kendi gözlerimle görmek istiyorum. Bir de Uwe Mundlos'un otopsi raporuna bir göz atmak. Bunun için Jena'ya adli tıbba gitmem lazım. Sonra da Harry Noper'i ziyaret etmek niyetindeyim.'' ''Sizi Streckdağ'a götürürüm. İnşaat çukuruna bakarsınız. Ama otopsi raporlarına ulaşmak hiç de kolay olmayacak. Kilit altında tutuyorlardır muhakkak ve bir özel dedektife teslim edeceklerini hiç zannetmem.'' ''Hayır, buna ben de ihtimal vermiyorum.'' diye cevap verdi Dengler. Brauer dişlerinin arasından kısa bir ıslık çaldı. ''Okey, peki otopsi raporunda bulmayı beklediğinde?'' Senin de muhakkak fark ettiğin gibi Mundlos'la Bernhardt'ın öldürülmeleri ya da kendilerini öldürmeleri vakasında tereddüt uyandıracak bir sürü nokta var. Motokaravandaki yangını iddia edildiği gibi Mundlos mu çıkardı? Otopsi raporlarından çıkartabilirim belki. Bunun için kanındaki COHB değerini öğrenmem gerekiyor. Bana bu konuda yardım edebilir misin? Bu değere ulaşmak gerçekten çok önemli. Birbirlerine bir anda teklifsizce sen demeye başladıklarını fark etti bu arada. Marius kafasını kaşıdı. Bunu nasıl hallederiz bilemiyorum. Önce bir Streckdaya gidelim. Arabam var ama sadece iki kişilik maalesef. Dengler hesabı ödedi. Olga Porsche'de Dengler'in yanına sıkıştı ve yola çıktılar. 50 dakika kadar sonra yeni binalarla dolu bir bölgeye geldiler. Oldukça dik bir sokakta park ettiler. Tam o noktadan bir yan sokak ayrılıyordu. Bu sokağın bir yakasına iki katlı evler dizilmişti. Sıcak bir gündü. Arabadan inerlerken bir köpek avladı. Sokaklarda kimseler görünmüyordu. ''Olay yeri burası.'' dedi Marius Brauer. Denkler hemen çitin yenilendiğini fark etti. Metal bir çit, yüksek, koyu yeşil boyanmış. Onun üzerinden atlamak gerçekten de iki neonazinin öldüğü gün orada bulunan alçak ahşap çitin üzerinden atlamak kadar kolay değildi. Denkler ve Olga sokağın diğer tarafına geçip inşaat çukuruna baktılar. Ayağımda yüksek topuklu bir şeyler olsa bile yine inerim buradan aşağıya dedi Olga, hem de gayet rahatça. Çitin arkasında gerçekten de bir bayır vardı ama BKA'nın raporunda anlatılan neredeyse aşılmaz derin inşaat çukuru kesinlikle yoktu ortada. Otla kaplı bu bayır kimse için bir engel oluşturamazdı. Denkler çitin kenarına kadar geldi ve o anda BKA'nın ürettiği yalanın boyutunu anladı. Bernhard ismindeki eski meslektaşının raporunu hatırladı bir kere daha. Motokarabanın giriş kapısı gerçi polis memurlarının görüş alanı dışında olan taraftaydı. Ama bu tarafta azami bir metre eninde bir kaldırım, onun hemen arkasında hızla ve dimdik aşağı inen, aşağı yukarı 2 metre derinliğinde bir inşaat çukurunu çevreleyen, 1 metre yüksekliğinde bir çit bulunmaktadır. Bir kişinin motokaravandan kaçtığını varsayarsak, bu şahıs aracın ya önünden ya da arkasından çıkarak doğrudan polis memurlarının görüş sahasına girmek durumundaydı. Çünkü çitin üzerinden atlayıp inşaat çukurunu aşarak olay mahallinden kaçmak pek mümkün görünmemektedir. Denkler pantolonunun cebinden telefonu çıkarıp olay yerinin aktüel görüntüsünü fotoğrafladı. Ek notta, bu olay yerinin bir fotoğrafı var. Altında da şu yazı, olay mahalli. Bu fotoğraf 12 Ağustos 2014'te çekildi. Wolfgang Schorlau gördüğü ideal bir kaçış yoluydu. Ek not. Thüringen Eyalet Meclisi'nin ilk araştırma komisyonu da bu sonuca vardı. Araştırma komisyonunun kapanış raporunda sayfa 1574'te 2409 ve 2410 numaralı maddelerle şu noktalar saplanıyor. Madde 2409, her iki kurbanın ciğerlerinde kurum ve yangın gazına rastlanmamış olması, doğal olarak yangının üçüncü bir şahıs tarafından ve bu ikisinin ölümünden sonra çıkartılmış olması ve dolayısıyla bu üçüncü şahsın cinayetlerden de sorumlu olması ihtimalini ortaya çıkartıyor. Bu hususa ilişkin olarak başkomiser PMI ve polis memuru Usel, üçüncü bir şahsın silah atışları ve kundaklamadan sonra kendilerine ve daha sonra gelen operasyon kuvvetlerine görünmeden motokaravanı terk etmiş olmasının ihtimal dışı olduğu yolunda ifade verdiler. Fakat sanıklar Sel ve MA yolun diğer tarafında siper almışlardı. Bu yüzden şoför mahallinin arkasında sağ tarafta motokaravanın yaşam mahalline açılan kapıyı görmeleri mümkün değildi. Tanık FMA, üçüncü bir şahsın buna rağmen bu kapıdan çıkmış olamayacağını açıkladı. Çünkü bu tarafta motokaravanın hemen yanında bir inşaat çukuru vardı ve bu yüzden üçüncü bir şahıs sadece öne veya arkaya gidebilirdi ve o zaman da görülürdü. Tanık polis müdürü M.M. etrafı çitle çevrili bir inşaat çukurundan bahsetti ve tanık F.M.A. ve Selim bulundukları pozisyondan motokaravanın altından diğer tarafı görebildiklerini ve bu nedenle üçüncü bir kişiyi muhakkak surette göreceklerini iddia etti. Madde 2410. O gün çekilen ve bugün de internette bulunabilecek fotoğraflar ve kaza komisyona tanık V.I. tarafından teslim edilen 4 Kasım 2011 tarihli film, motokaravanın sağ tarafında geniş ve üzerinde yürümeye müsait bir yeşil şerit bulunduğunu gösteriyor. İnşaat çukurunun etrafındaki çit ciddi bir engel teşkil etmeyen basit bir tahta perdeden ibaretti. İnşaat çukurunun bitkilerle kaplı inişi ise fazla dik olmayan, yürüyerek inmeye müsait bir şeydi. Ve tanık MM'nin iddia ettiği gibi motokaravanın altından diğer tarafını görebilmek için devriye arabasındaki polis memurlarının siperlerinden çıkıp zemine yatmaları gerekirdi. Bunu her ikisi de anlaşılır nedenlerle yapmadılar ve yaptıklarını da iddia etmediler. Dolayısıyla bir üçüncü şahıs motokaravandan pekala fark edilmeden çıkabilir ve inşaat çukuru yoluyla uzaklaşabilirdi. Ve nihayet şüpheli bir erkeğin Mühlhausen yolunda bir arabayı durdurmaya çalıştığı yolunda bir görgü tanıdığı ifadesi de mevcuttur. Öğrenmek istediğini görmüş, bu onun umudunu daha da fazla kırmıştı. Meslektaşlarım olay yerine geldiler, bugün benim gördüklerimi onlar da gördü diye düşündü. Buna rağmen yanlış bilgiler yazdılar raporlarına. Bunun bir tek anlamı olabilirdi, kasten yapmışlardı, bilerek yalan söylemişlerdi. Hadisenin gelişimini, üçüncü bir kişinin kaçabileceği bir yolun varlığını örtbas edecek şekilde değiştirmişlerdi. Belki de bir katilin izini kaybettirmesine yardım etmişlerdi. Düşünceleri konudan konuya atlıyordu. Köln Kolbstrasse'ye yapılan bombalı saldırıda saldırganların olay yerinden ayrılmalarını garantiye alan silahlı iki sivil gibi mi? Ya da Kassel katilinin ortadan kaybolmasına yardımcı olan anayasayı koruma memuru Temme gibi mi? Yıllar boyunca sadece iyi bir polis olmanın hayalini kurduysan, bu olay yerinin hazmı hiç kolay değil mi dedi Marius Brauer. Denkler cevap vermedi, Brauer devam etti. Fazla bir şey değişmedi. 4 yıl önce de görüntü aynıydı. Sadece çit. Brauer'ın Porsche'sine bindiler tekrar ve Erfurt'a geri döndüler. 21. Ayrımın sonu, sayfa 214.